Sevgili izleyicilerimiz, Spon Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bu sponsorlu yayınımızda konuğumuz Ünlü Portföy. Ünlü Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Utku Özay bizimle birlikte. Utku Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Ve Ünlü Portföy Yönetim Kurulu üyesi Emre Dilber bizimle birlikte. Emre Bey, hoş geldiniz diyorum size de.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Evet sevgili izleyicilerimiz, bu akşam Fon Sohbetleri programımızda Ünlü Portföy'ün ARGE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile ilgili özellikle konuşacağız. Bu konuyla ilgili, o fonla ilgili özür dilerim, sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi ben öncelikle Utku Bey'e dönmek istiyorum. Utku Bey, biraz bize Ünlü Portföy'ü anlatır mısınız? Ünlü Portföy, portföy büyüklüğü, yönettiği fonlar, müşterilerinize hangi hizmetleri vermektesiniz? Bu konuda sizden bilgi rica ederim lütfen.
Tabii. Seren Hanım, öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için, bizi programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İzleyicilerimize iyi akşamlar dilemek isterim. Ünlü Portföy, Türkiye'nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu Ünlü & Co'nun portföy yönetim şirketi. Yaklaşık 15 yılı aşkın bir süredir bu alanda hizmet vermekte. Ünlü & Co, bildiğiniz üzere bir şirket alım satım danışmanlığı ile 1996 yılında ilk iş olarak kurulmuş. Bugün geldiğimiz noktada bir sürü finansın hemen hemen her alanına dokunan hem yatırım bankacılığı ve hizmet danışmanlık anlamında hem de yatırım anlamında hizmet veren bir grup. Bu grubun bir parçası da alternatif yatırımlar ve portföy yönetimi. Alternatif yatırımların altında bahsettiğimiz private equity ve venture capital yatırımları, portföy yönetim şirketimizde bildiğiniz Türkiye'de malum bir sürü farklı ürün, işte likit fonlardan tutun işte gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına kadar farklı ürünler sunan bir portföy yönetim şirketimiz var. Bizim grubumuz da bu alanda portföy yönetim şirketi, Ünlü Portföy Yönetim Şirketi ile aktif olarak hizmet vermekte. 22 tane fonumuz var bugün itibariyle. Yaklaşık 2 milyarlık bir varlık yönetimine ulaştık bugün baktığımızda. Bu rakamı geçen senenin 2 katından fazla bir büyüme geliştirdik. Çok farklı ürünler ve çok farklı alanlarda müşterilerimize hizmet vermek istiyoruz. Başında söylediğim gibi Ünlü & Co her türlü hizmeti müşterilerine sunmak istediği için portföy yönetim şirketimiz de bu alanda hizmet ediyor. Hem kurumsal hem bireysel yatırımcılarımıza.
Çok teşekkür ediyoruz. Peki Utku Bey, biraz da kendinizden, tecrübelerinizden bahsedebilir misiniz? Finans sektöründeki tecrübelerinizi özellikle dinlemeyi çok isteriz.
Teşekkür ederim. 10 yıldır Ünlü & Co'da çalışmaktayım. Bugün itibariyle Ünlü & Co'nun alternatif yatırımlar ve portföy yönetiminden sorumlu icra kurulu üyesiyim. Ünlü Portföy Yönetim Kurulu Başkanıyım. 27 yıldır finans sektöründeyim. Büyük bir kısmını kariyerimin yatırım bankacılığı alanında geçirdim. Türkiye'de ve Londra'da olmak üzere. Son 10 yıldır da yatırım, özellikle yatırım yapma, yatırım alanında ilerlettim. Sözü istiyorsanız ben bu noktada Emre'ye bırakayım, Emre de iletsin.
Evet, Emre Bey'i de evet tanımak isteriz. Kendisi de bize tecrübelerinden bahsedebilirse, çalışma hayatından, akademik kariyerinden çok memnun oluruz.
Merhaba, nasılsınız? Öncelikle tekrar bizi de çağırdığınız için çok teşekkür ederiz. Benim de Utku'yla benzer bir geçmişim var. Ben de yaklaşık 20 yıldır finans sektörünün çeşitli alanlarında tecrübe sahibiyim. Kariyerimin ilk 10 yılını Amerika'da ve Türkiye'deki çeşitli global yatırım bankalarında şirket alım satımlarına danışmanlık yaparak hizmeti verdim. Son 7 senedir de Ünlü Alternatif takımında uzun vadeli özel sermaye yatırım fonları ve çeşitli alternatif yatırım araçları üzerinde çalışıyoruz. Dediğim gibi Utku'yla son 7 senelik beraberliğimiz var. Ayrıca da Ünlü Portföy'ün yönetim kurulu üyesi. Son 2 senedir olarak görev
üstlendim. Evet. Şimdi ben Utku Bey'e tekrar dönmek istiyorum. Utku Bey, şimdi programımızın aslında konusunun sizin yeni kurduğunuz UAR kodlu ünlü portföy ARGE girişim sermayesi yatırım fonu olduğunu söyledik izleyicilerimize. Ünlü portföyün girişimcilik sektörü ekosistemi de diyebiliriz hatta, içindeki katkıları şimdiye kadar neler olmuştur? Birazcık oradaki tecrübelerinizden, ünlü portföyün yaptıklarından bahsedebilir misiniz?
Tabii. Ben aslında konuyu sadece ünlü portföyle anlatmak değil, bütün ünlü enko olarak anlatmak isterim. Şimdi ünlü enko'nun kendisi başlı başına bir yatırımcılık hikayesi, bir girişimcilik hikayesi. Ve bu ilk kurulduğu günden bugüne kadar hep üstüne ekleyerek, ister satın almalarla olsun, ister yeni işler kurarak, yeni iş alanlarına girerek, büyüyerek olsun, girişimciliğin desteklendiği, girişimcilik ruhuyla büyümüş bir şirketten bahsediyoruz. Doğal olarak bu bütün şirketin DNA'sına, bütün ruhuna işlemiş bir konu diyeyim. Biz girişimcileri hatta hani sadece iş alanında değil, sosyal sorumluluk alanında da destekleyen bir grubuz. Buna inanıyoruz. Türkiye'nin geleceğinin de girişimcilerde olduğunu biliyoruz. Onları desteklemek gerektiğini biliyoruz. 1996'dan 2022'ye geldiğimizde ilk başta kurulmuş bir danışmanlık firmasının bugün geldiği yeri kendimiz gözlemlemiş ve yaşamış olarak Türkiye'deki girişimcileri her alanda, her farklı diyeyim yapıda desteklemek istiyoruz. Portföye indirgeyecek olursak bunu regülasyon, SPK regülasyonu olsun, genel bu ekosistemi desteklemek için çıkartılmış bütün hani kanunlar veya diğer teşvikler olsun. Bunların çok doğru yönde ilerlediğini görüyoruz ve bundan da biz de yararlanmak ve beraber işbirlikleri yapmak istiyoruz. Çıkan bütün bu alanı destekleyen, bu alan derken yeni yatırımcılar, girişimcileri destekleyen her ürünü biz rafımıza koymak ve kendi müşterilerimize ve yatırımcılarımıza sunmak istiyoruz. Çünkü biz buna çok inanan bir grubuz. Bunun yaratabileceği değeri görmüş ve hani gidebileceği yeri ne olduğunu hayal edebilen insanlarız. Bu anlamda bir girişim sermayesi yatırım fonu. Bu yabancıların veya hani İngiliz veya Amerikan, Anglo-Sakson hukuk yapısından hani venture capital, private equity dediğiniz işlere biz 2006-2012 yılında private equity, 2006-2012'de de venture capital işlerini hem yatırımcı hem de danışman olarak bilfiil katılmış bir grubuz. Bunun ötesinde bu alanda gelişim kaydeden startuplar olsun, şirketler olsun, onlara danışmanlık veya yatırım yaparak hep destek olmaya çalıştık. SPK çok güzel bir tebliğe bundan yıllar önce imza attı. Bu ürünleri Türkiye'ye taşıdı. Biz de ilk günden beri bunu takip ederek çok da faydalı olduğunu düşündüğümüz bu yatırım ekosisteminin bir parçası olmak istedik. Bu gelişimi takip ederek altyapısı oluştuğunda da fonlarımızı kurduk. Burada daha fazla şu an şurada durayım, sizin sözlü sorularınızla ilerleyeyim, daha fazla detaya girmeyeyim.
Evet, girişimcilik ekosistemini anlattınız, ünlü portföyün buradaki rolünü anlattınız. Ben şimdi bir Emre Bey'e dönmek istiyorum çünkü izleyicilerimiz aslında biraz girişimcilik konusunda çıkartılmış bu fonlar, girişim sermayesi yatırım fonu ne demektir, kimler bu fonları alabilir, bu fonların aslında mantığı nedir, yatırım stratejileri nedir, biraz bizim piyasamız, Türk sermaye piyasalarında girişim sermayesi yatırım fonları, biraz burayı açabilir misiniz yatırımcılarımızın daha iyi anlayabilmesi için?
Tabii ki. Aslında son dönemlerde bu yatırımcıların alternatif getiri araçları aramalarıyla beraber oldukça ön plana çıkan bu girişim sermayesi yatırım fonları, yani kısaca GSYF'lerin temeli Utku'nun biraz evvel dediği gibi çok eskiye dayanıyor. 2014 yılında ilk defa bu konuyla ilgili bir tebliğ çıkarılmıştı. Ve çıkarıldığı vakit oldukça yenilikçi bir fon yapısının altyapısını oluşturmaya çalışıyorlardı. Bu neydi? Utku'nun dediğim gibi biraz daha belirttiği gibi bu yurt dışında aslında uzun senelerdir faaliyet gösteren özel sermaye ve girişim sermayesi fonları, yani private equity ve venture capital fonlarının benzeri bir altyapı kurulmaya çalışıldı. Buradaki şey tahmin edersiniz ki uzun vadeli ve yüksek risk taşıyan girişim şirketleri yatırımları olması dolayısıyla SPK'nın denetimine verildi. Bu da tabii yatırımcıların özellikle güven kazanması açısından çok faydalı oldu. Kim alabilir derken aslında daha sonra tekrar bahsedeceğim ama yatırımcıların da gene nitelikli yatırımcı olması gerekiyor. Bu tür fonların yatırımını gerçekleştirebilmek adına. Dediğim gibi bu 2014'te ilk ortaya çıktığında zaten Türkiye'de bu PE ya da VC tarzı fonlar çok azdı. Parmakla sayılacak kadardı. Bunlardan biri de bizim aslında Ünlü Alternatif'in yönettiği fonlardan bir tanesiydi. O noktada tebliğdeki bazı kısıtlamalar ve uzun vadeli yatırımlara yatırımcıların o sırada çok ilgisi göstermemesinden dolayı fazla bir gelişme yaşanmadı. Ta ki 2020 yılında tebliğde yeni değişiklikler gerçekleşti ve burada belli sınırlamalar, özellikle yatırım tarafındaki bazı sınırlamaların kalkmasıyla ve de Türkiye'de tabii ki VC tarafına, yani girişim sektörüne, ekosistemine olan ilginin artmasıyla, bu da bazı başarılı hikayeleri hepimizin bildiği, işte yemek sepetleriyle başlayan, Peak Games'lerle devam eden, Getir'le Decacorn noktasına ulaşılan bu trendin, trend yolları, bunları da unutmamak lazım. Bu başarı hikayeleriyle beraber bu sektöre olan ilgi de çok hızlı bir şekilde arttı. Şöyle anlatabilirim, 2017 ve 2020 arasında Türkiye'de toplam yaklaşık 450 milyon dolar civarında girişim yatırımı gerçekleştirilmişti. Bu sonraki iki sene içerisinde, yani 21 ve 22'de 3 milyar dolara çıktı. Bunun bir kısmı Getir'in tabii verdiği bir ağırlık olmakla beraber yaklaşık 4-5 kata sadece kendi başına ekosistem büyümüş görünüyor. Ayrıca yine aynı vakitlerde 2017 ile 2020 arasında yaklaşık 1.4 milyar dolar civarında bir şirket alım satımı gerçekleşti. Bu da bahsettiğimiz işte Trendyol'lar, yemek sepetlerinin satışlarından bahsediyorum. Ve bu son iki sene içerisinde bu 1.4 milyar dolarlık değerde 3.7 milyar dolara çıktı. Bu ne demek oluyor? Başarılı şirketlerin çıkması, satışların gerçekleşmesi, yeni yatırımların gelmesini ve yeni yatırımların gelmesini tabii bu şirketleri tekrar destekleyerek ekosistemin büyümesine neden oluyor. Son 1-2 senedir de bu 2020'deki tebliğ değişimi sonrasında GSYF'ler bu gelişimin, o ekosistemin en büyük oyuncularından biri olmaya başladı, aday oldu diyeyim. Şu an yaklaşık 30 tane PYŞ'nin 150 adet aktif GSYF'si bulunuyor. Ve 30 milyar TL'lik bir büyüklüğe, hacme ulaşıldı bu alanda. Ve bu hız çok hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle de birazdan bahsedeceğimiz bu ARGE teşviğiyle beraber bu sayıların katlanarak büyümesini önümüzdeki yıllarda bekliyoruz. GSYF'ler ne yapıyorlar? Bunlar büyüme potansiyeli taşıyan ve Türkiye'deki yerleşik girişim şirketlerine yatırım, uzun vadeli yatırımlar yapıyorlar. Bazı istisnalar var, yurt dışı bazı yatırımlar da yapabiliyorsunuz ama ana hedefi Türkiye'deki bu şirketlere yatırım yapabilmek. Uzun vade konusunu tekrarlayıp duruyorum. Bu fonların genelde 7 ile 10 yıllık bir fon süresi bulunuyor. Türkiye'deki geneldeki yapılar, yurt dışında da benzer yapılar. Fonlardan genelde kapalı fonlar oluyorlar, çıkışları limitli oluyor. İstediğiniz vakit fondan çıkmak çok mümkün olmayabiliyor. Paylarınızı tabii başkalarına, üçüncü nitelikli yatırımcılara satma hakkınız olmakla beraber fona geri iadeleri genelde izin verilmiyor. Biraz evvel de bahsettiğim gibi ayrıca yatırım yapabilmek için nitelikli yatırımcı olmanız gerekiyor. Bireysel ya da kurumsal fark etmez, herkes bu fonlara yatırımcı olabiliyor. En önemli,
Nitelikli yatırımcıyı da çok kısaca açar mısınız bilmeyen izleyicilerimiz için? 1 milyon lira ve üzeri, değil mi? Varlığı olması lazım.
Varlıkların olduğunu göstermeleri gerekiyor. Bununla ilgili saklamacılar bir dokümantasyon istiyorlar. Biz de bunu dosyalarımıza saklıyoruz. Diğer türlü ne yazık ki yatırımlar şu noktada alınamıyor. Dediğim gibi riskli, uzun vadeli yatırımlar olmaları nedeniyle şu an nitelikli yatırımcılar bu konularda yatırım yapabiliyorlar. Bir önemli konusu da yani daha detaylarını vergi danışmanlarınızla konuşmanızı önermekle beraber vergisel avantajları bulunuyor bu fonların. Mesela fonlar içerisinde ki herhangi bir kurumlar vergisi bulunmuyor. Bireysel yatırımcılar eğer buradan paylarını satmaları ya da temettü dağıtılması durumunda %0 stopaj rahatlıkla payların getirilerini alabiliyorlar. Eğer fondaki hisselerini, paylarını en az 2 sene boyunca tutarlarsa. Kurumsal şirketlerin yine %0'lık bir stopajı var tarzı vergi açısından desteklenen globalde benzer yapılara imkan sağlayan bir fon yapısı. Başka avantajları da var. Onu da belki diğer Ar-Ge fonumuzun detaylarını konuşurken konuşabiliriz.
Evet, ben şimdi Ar-Ge fonunuza geçmek istiyorum aslında. Biraz da yani bu fonla ilgili detay almak istiyoruz. Özellikle de programımızın konusu bu olduğu için. Neden böyle bir fon kuruldu? Yatırım stratejisi nedir? Burada bir kanundan bahsettiniz. Acaba bu kanun niçin çıkartıldı ve yatırımcılara nasıl bir fayda sağlayacak bu fon?
Teşekkürler. Çok direkt ve konuya öz sorular. Biz aslında bu girişim sermayesi fonlarını çok uzun zamandır takip ediyoruz. Utku'nun da bahsetmiş olduğu gibi biz yurt dışı fonlar zaten kendimiz uzun zamandır yönetiyoruz. Ve bu yapının bir şekilde Türkiye'de çoğalmasını uzun zamandır bekliyoruz. Hatta bu 2020'de bahsettiğim tebliğ değişimi öncesinde SPK'ya çok yorumlar yaptık bu konuda bizde değişimlerin sağlanabilmesi için. Ve 2020'deki değişiklikle beraber ilk fonumuzu kurduk. Geçen bu senenin ortasına doğru ikinci girişim sermayesi yatırım fonumuzu kurduk. Bunlar değişik stratejileri olan fonlar ama bugün bahsetmek istediğimiz ve üçüncü ve yeni kurduğumuz Ar-Ge girişim sermayesi yatırım fonunun aslında bir amacı var. Biraz bunu piyasadaki bir ihtiyaç dolayısıyla oluştu. Bir terzi usulü bir fon olduğunu düşünebilirsiniz. Bu senenin başında 7263 sayılı bir kanun çıkarıldı. Bu kanunun sonunda teknoloji teknokentlerde bulunan ya da Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde bulunan şirketlerin eğer 1 milyon TL üzeri bir vergi indirimi, vergi istisnası alması durumunda aldıkları bu istisnanın toplam istisnanın %2'si kadarını girişim sermayesi yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya kuluçka merkezlerindeki girişim şirketlerine yatırım yapma zorunluluğu getirildi. Tabii bu bir sektörde çok beklenmeyen bir haberdi, bir kanundu. Ama doğruyu söylemek gerekirse çok iyi niyetli ve ekosistemi destekleyici ve çok hızlı bir şekilde büyüme sağlayabilecek bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Burada dediğim gibi şu an 30 milyar TL'ye ulaşan bir girişim sermayesi yatırım fonu büyüklüğü var. Şu an bu çok hızlı bir şekilde bu kanun sonrasında büyüyecek. Bu ne demektir? Yeni girişimlerimize özellikle de dünya çapında ve Türkiye'de fonlaması zorlanan kurulma aşamasındaki daha tohum ve tahım öncesi ve daha seri A öncesi diyeceğimiz daha erken aşama yatırımları destekleyici fonları olması nedeniyle çok önem kazanıyor. Türkiye'deki bir sonraki unicornların, dekakornların oluşmasını sağlayacak bir kanun aslında olduğunu söyleyebiliriz. Bunu demekle beraber yönetmelik, bununla ilgili detaylı bir yönetmelik pek çıkmadı. Genelde sene sonuna kadar herkes bu yönetmeliğin çıkmasını bekliyordu. Ne yazık ki böyle bir şey çıkmayınca bir sürü şirket bu yatırım zorunluluğunu sene sonuna kadar gerçekleştirmesi gereken yani 31 Aralık 2022'de ilk zorunluluk var. Onu biraz erteledi ve bekledi. O yüzden biz de bu aralar çok yoğun olduğumuzu söyleyebilirim. Bir sürü yatırımcıyla bu konuda bilgi alışverişi yapıyoruz. Bu bizim için, benim için söylemek gerekirse bu sistemde uzun zamandır zaman geçiren insanlar için bu kurgunun en baştan iyi yazılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da derken ne demek istiyorum? Yaklaşık 150 adet girişim sermayesi yatırım fonu var Türkiye'de. Bunların bazıları tek şirket yatırımları yapılan, bazıları da fon şeklinde yönetilen yatırımlar. Dikkat edilmesi gereken bir konu, bizim buradaki bu fonu yaratmamızın ana amacı profesyonelce yönetilen risk dağıtımını sağlamış bir fon yapısı, bir fon oluşturabilmekti. Takdir edersiniz ki çok uzun vadeli ve uzun risk, yani yüksek riskli olan bu yatırımların en iyi şekilde yönetilebilmesi, stratejisinin uygun belirlenmesi çok önemli. O yüzden yatırımcılarımız bunu bazıları bir yükümlülük olarak görerek başladılar. Evet, bir yükümlülüğümüzü karşıladım. Çünkü o tarafını söylemedim. Eğer bu yükümlülüğü yerine getirmezlerse sene sonuna kadar ve bundan sonra her sene sonunda gerçekleştirmeleri gerekiyor. Almış oldukları insentiflerin, indirimlerin %20'sini üzerindeki vergi istisnaları kaybediyorlar. O yüzden matematiğini yaptığınız vakit çarpıp böldüğünüzde bu yükümlülük yerine getirmenin GSF'lerle zaten mantıklı bir şey olduğunu görüyorlar ama buradaki önemli şey bu sadece bir yükümlülük değil. buradan ciddi miktarda iyi yönetilmesi durumunda getiri sağlanabilecek bir yapı bu. Alternatif bir yatırım aracı, çoğu insanın yeni yeni öğrendiği bir yatırım aracı. Fakat bunun dediğim gibi yükümlülükten ziyade bir kazanç ve getiri aracı olarak düşünmesi gerektiğini ve buna göre kurgulanması gerektiğini plan düşünüyoruz.
Evet. Aslında Emre'cim seni bölüyorum, kusura bakma. Aslında Serra Hanım şöyle, yani çok çok güzel bir, çok iyi bir niyet var burada. Bu sistemden vergisel avantaj sağlayan sonuçta devlet sizi bu anlamda destekliyor. Bir vergi avantajı sağlıyor, teşvik veriyor. Sizden sadece bu aldığınız teşviğin çok cüzi bir kısmını, küçük bir kısmını tekrardan bu sisteme yatırmanızı istiyor, yatırmanızı bekliyor. Buna teşvik ediyor. Bunu bir zorunluluk gibi görürseniz tabii ki bir yani sıkıntı olur. Ama buna aslında kazandığınızın bir kısmı, aldığınız teşviğin bir kısmını yatırıma dönüştürüyoruz diye görürseniz bu şekilde baktığınızda ekosistemin sağlıklı bir şekilde büyümesini teşvik ediyorsunuz. Siz kazanıyorsunuz. Siz kazandığınız miktarın veya sizin size sağlanan avantajların bir kısmını da sizden sonra gelenlere aktarıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz veya birbirinizi besliyorsunuz. Böylece gerçek anlamda bir yatırımcı, bir ekosistem diyoruz yani ekosistem. Burada gerçekten bir ekosistem yaratabiliyorsunuz. Emre'ye ek olarak detaylarına girmeden bir şey daha eklemek istiyorum. Bu aslında ilk teşvik de değil. Daha önce GSYF'ler yapılacak yatırımlarda belli vergi matrağından belli bir rakama kadar bunu GSYF'ye yatırabilme fırsatını da sağlamıştı. Vergisel anlamda devlet diyeyim. Buna da çok bence çok büyük ilgi gösterilmesi gereken bir şeydi. Bir avantajdı. Biz bu Ar-Ge fonumuzda bu iki avantajı da öne çıkartarak müşterilerimize, yatırımcılarımıza anlatıyoruz. Çünkü gerçekten çok ciddi bir farklılık yaratabileceğiniz, kendinizi bu sistemin içine entegre edebileceğiniz bir fırsat tanıyor. Yani bunu bir yükümlülük değil de bir fırsat olarak görürseniz size diyor ki ben sana böyle bir avantaj sağlıyorum. Ben senden kurumlar vergisinde avantaj sağlıyorum ama sen yeter ki git buraya yatırım yap. Siz oraya yatırımcı olduğunuz zaman ilginiz de orayla olan ilişkiniz de farklı bir boyuta geçiyor. Rakamdan bağımsız. Siz oranın bir parçası oluyorsunuz. İşte ekosistem öyle oluyor. Ufak, evet. İri, büyük değil. Oranın, evet, içinde yer almak ve oraya katkı sağlamak.
Evet, ben de kanunu okurken aslında iyi geliri düşündüm. İyi gelir de çünkü bir teknokent firması. Biz de aynı şekilde kurumlar vergisinden muaf olarak ürünlerimizi çıkartıyoruz. Ve şunu düşündüm, gerçekten içinde bulunduğunuz bu sistem size sağlanan bu faydayı siz de büyüdükçe aslında sizin arkanızdan gelenlere, daha küçük startuplara, yeni kuruluşlara sağlıyorsunuz. Bu anlamda tabii aslında çok güzel bir düşünce tarzı. Yani ve de dediğiniz gibi %2'si sadece elde ettiğiniz bu kurumlar vergisi avantajının %2'sini bu tarafa aktarmak. Dolayısıyla bunu bir fırsat olarak görmek gerçekten çok da iyi olur firmalar için onlar açısından baktığımız zaman. Şimdi ben tekrar Emre Bey'e dönmek istiyorum. Emre Bey, şimdi 2022'ye kadar aslında, değil mi? 2022 sonuna kadar vakit var. Yani 31 Aralık'a kadar aslında şirketlerin bu işleri gerçekleştirmiş olmaları gerekiyor. Birkaç tane de aslında denetim şirketine baktığım zaman, işte üç büyüklere sayfalarına da girip bir okudum. Aslında bu kanunla ilgili detaylı yorumlar var. Yorumlar diyorum çünkü açık noktalar da var aslında şirketler açısından baktığımız zaman. Dolayısıyla da belki şirketler imtina etti, ne yapacaklarını bilemediler ama sürede azalmış. Hani bunu da söyleyelim buradan bizi izleyen izleyicilerimize. O nedenle de UAR'yı, Ar-Ge girişim sermayesi yatırım fonunu anlamak çok çok önemli. Ben şimdi aslında bu fonun evet girişim sermayelerine yatırım yapacak, bunu biliyorum. Ama biraz daha detay, yani yatırım stratejisi nedir? Buradaki şirketler nasıl şirketler olacaktır? Biraz burayla ilgili anlatabilir misiniz?
Tabii ki, çok teşekkürler. Stratejisi dediğim gibi fonların birbirinden ayıran özelliklerinden biri. Bizim buradaki fon stratejimiz özellikle buradaki risk dağıtımına çok odaklandık. Bunu da bir iki çeşit yöntemle sağlıyoruz. Birincisi ünlü holding olarak, ünlü yani co olarak biz Utku Bey de biraz bahsetti. 2012'den beri bu sektörde aktif yatırımcılarız. Ekosistemin bir paydaşıyız. Bazı bildiğiniz yurt dışı da kurulu fakat Türkiye'ye odaklı fonların kurucusuyuz. 4-5 tane ayrı da fonun yatırımcısıyız. Daha çok bugüne kadar fonlar üzerinden yatırımlar yaptık. Az sayıda direkt yatırımlarımız olmakla beraber. Bizim buradaki amacımız bu güçlerimizi birleştirebilmek. Derken bu bahsettiğim fonlar uzun yıllardır piyasada olan, içinde EBRD, IFC, EIF gibi yurt dışı fonlarının bulunduğu, birinci fonlarını tamamlamış, 25 ile 30 arasında hepsinin yatırım yapmış olduğu, bazı çıkışlar sağlamış ve başarılı bir track record oluşmuş fonlar. Bunu bahsetmemin sebebi nedir? Çünkü bizim bunlarla olan iş ortaklığımız dolayısıyla ve yatırımcıları olduğumuz için bizde şöyle bir anlaşmaları var. Bu bizim stratejimizin ilk ayağını anlatıyorum. Biz bu fonlarla beraber ortak yatırımlar gerçekleştireceğiz. Bu ne demektir? Bu fonların yeni yatırımlarında ve de ayrıca daha önce yatırım gerçekleştirmiş, başarılı olmuş ve yeni fon toplama süreçlerine çıkmış şirketlerinde bizle beraber ortak yatırım yapma fırsatı veriyorlar. Normal şartlarda bu başka yatırımcılara sağlanmayan bir hak. Fakat biz onların uzun zamandır yatırımcısı olduğumuz için bu fonların, bizim bu fonumuza böyle bir hak tanıyorlar. Bu bize ne sağlıyor? Bahsettiğimiz bütün bu fonlar yaklaşık her sene 500'de 1000 adet girişim görüyorlar. Ve bu girişimlerin kendi sektörlerinde, bu bahsettiğimiz fonların hepsinin ayrı özel odak noktaları var diyebilirsiniz, stratejileri. Bu konularda inceledikleri şirketleri bir eleyerek bir havuz oluşuyor. Bu dediğim 500-1000 adet şirketin arasında senede 5-6 tane yatırım yapıyorlar. Ve bunları bizlerle paylaşıyor olacaklar. Biz de kendi yatırım komitemizde Utku Bey ve ben ve diğer arkadaşlarımızla beraber bunları ayrıca değerlendiriyor olup onlarla beraber ortak yatırım yapma fırsatımız olacak. Bu birinci ayağımız. Bunun güzelliği dediğim gibi çok çeşitli bir havuz içerisinden farklı sektörlerde yatırım yapma fırsatımız olacak. İkinci ayağı da bizim kendi içimizde özellikle fintech tarafında ve B2B işlerde, SaaS yani Software as a Service işlerinde uzun süredir, yıllardır tecrübelerimiz var. Bu alanlarda da direkt yatırımları kendimiz değerlendiriyoruz. Zaten bunu uzun zamandır yapıyoruz. Ve bu portföy, bu fonun içerisinde de bunları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bahsettiğim gibi stratejimiz bu iki ayağın üzerinde yapıyor. Şirketler olarak da dediğim gibi çeşitli bir şirket portföyü olacak burada. Fintech'ten e-ticarete, deep tech dediğimiz bu bulut tabanlı, yapay zeka, nesnelerin interneti işlerinden biyotek şirketlerine kadar geniş bir sektör ağımız olacak. Genellikle tohum aşamasında yatırımlar yapıyor olacağız. Bazıları seri A, yani daha sonra biraz daha büyümüş, biraz daha olgunlaşmış, artık yurt dışına açılma seviyesine gelmiş şirketlerin de azınlık ortağı olarak yatırımlar yapmaya bakacağız. Diyeyim, size tekrar atayım.
Evet, evet.
Ben Serhan'ın bir ekleme değil de işin bir de öbür terazinin öbür tarafını anlatayım. Biz bir taraftan buraya yatırım yapmak için muhtemel yatırımcılarla görüşürken öbür taraftan da yatırım yapacağımız şirketlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yatırımları fonun içine aldığımızda yatırım yapmak istediğimiz şu an itibariyle 3 tane şirket var. Daha çok fintech alanında. Çünkü orası bizim kaslarımızın en güçlü olduğu, en iyi bildiğimiz, kendi işlerimizle beraber nasıl sinerji yaratabileceğimizi öngörebildiğimiz işler. İlk etapta bütün Emre'nin bahsettiği sektörler içinde öncelik tabii ki fintech tarafında olacak.
Peki. Ben şey soracaktım tabii bu arada. Fonun büyüklüğünü ne kadar düşünüyorsunuz? Bir orada hani kafanızda bir şey var mı Emre Bey?
Tabii burada bu 5-10 senelik bir fon diye düşünün bunu. İlk 5 senesi yatırımlar gerçekleştireceğiz. Bir sonraki 5 senede daha çıkışlar fonun içerisinden gerçekleşecek. Ve ilk bu 5 sene boyunca senede 2 kere yatırımcılardan giriş kabul edeceğiz. Bunun nedeni de Ar-Ge'deki bu yükümlülük ileriki yıllarda da devam edecek. En azından yükümlülüğü ya da isterlerse de daha fazlasını bu fona her sene 2 kere girme şansını vereceğiz. Ve bu süre sonunda da yaklaşık 200 milyon TL'lik bir fon olmasını bekliyoruz bu fonumuzun. Ve dediğim gibi yaklaşık bir 10 sene sonunda da bir kapanışı gerçekleşmiş olacak.
10 sene sonra, yani ilk kapanışı ne zaman gerçekleşecek?
İlk kapanış, evet pardon. Her sene fona yatırımlar alacağız. Haziran ve Aralık ayında. Ama ilk kapanışımız bu gelecek haftanın sonunda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece senenin sonuna kadar beklemeden ilk tur yatırımcıları içeri alacağız. Sene sonuna doğru bir ikinci tane dışarıda kalan bizimle ilgilenen, fonumuzla ilgilenen yatırımcılara tekrar girme fırsatı vereceğiz ayın sonuna doğru. Ama ilk kapanışımızı gelecek hafta sonunda gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Yani 16 Aralık gibi düşünebilir miyiz? Yani bir haftalık neredeyse bir süre var ilk kapanışa.
Doğrudur ve şeyi de tabii düşünmek lazım. Bunlar bir süreç. Bazı dokümantasyon belge süreçleri var. Yatırım sözleşmemiz var. Bunların toparlanması için de en azından bir 3-4 gün yatırımcılarımızla çalışıyoruz. Biz gerekli destekleri veriyoruz gerekli hesapların açılması için ama önünde de böyle bir birkaç günlük bir süreç var. Dediğim gibi kimse sonuna kalmamak adına özellikle de saklamacı bankalar tarafında çok yoğunluk olacağını varsayıyoruz önümüzdeki birkaç haftada. O yüzden önümüzdeki günlerde bu konunun sonuna herkes için.
Evet. Peki burada Emre Bey minimum yatırım tutarı ne kadardır?
Minimum 250 bin TL olarak öngörüyoruz. Yani bu senelik yatırımınızı 250 bin TL olacağını öngörüyoruz. İleriki senelerde de benzer ya da artan miktarları fona getireceğinizi bekliyoruz. Ama bununla ilgili herhangi bir taahhüt beklemiyoruz. Sadece bu senelik 250 bin TL'lik bir minimum yatırım miktarımız var.
Evet, evet. Şimdi ben izleyicilerimize sorular sormaya başladılar. Ben oradan bir soru yöneltmek istiyorum. Gürkan Bey'in sorusu, TEFAS'ta bu kodu göremedik dediler. Biz kodu sürekli aşağıdan geçtik. KAP'ta var aslında. KAP'ta UAR'nin değil mi bir sayfası var.
Doğru. Bu borsada işlem gören bir fon olmadığı için TEFAS'ta göremiyorsunuz. Fakat dediğimiz gibi KAP'ın sayfasında ya da bizim kendi şirket sayfamızda onun detaylarını görebilirsiniz. Ama tabii en iyi, en hızlı yol bize ulaşılması. Fonla ilgili detaylı tabii ki sunumlarımız var. Onları paylaşıp bilgilendirmeleri yapmak isteriz.
Evet. Ünlü portföye ulaşabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. KAP'tan da öncesinde ihraç belgesini okuyabilirsiniz. Daha detaylı bilgiye de dediğimiz gibi ünlü burada portföyden alabilirsiniz. Buyurun.
Serhan Hanım, burada işte yatırımcının nitelikli yatırımcı olması vesairesi, bir anlaşmanın olması, buradaki risklerin anlaşılması, tam anlamıyla anlaşılması gerektiği için direkt bizimle temasa geçilmesi ve dokümantasyonun bizimle tamamlanması gerekiyor.
Evet, yani TEFAS üzerinden başka bir banka veya aracı kurum üzerinden alım satım işlemi gerçekleşmiyor. Yani menkul kıymet yatırım fonları gibi değil buradaki süreç sevgili izleyicilerimiz.
Evet. İnşallah ileride bunun ikincil pazarı oluşması durumunda ki biz oraya gideceğine de inanıyoruz. O zaman TEFAS'ta da bu işlemler yapılabilir hale gelir ama bugün itibariyle direkt bizimle temasa geçilmesi tek yol maalesef.
Doğru. Adem Sübçi'nin sorusu da, startup aşamasındaki girişimciler hangi şartları taşıyorsa fonunuz yatırım yapıyor demiş.
Bizim stratejimiz genelde bu tohum öncesi dediğimiz tarafa çok bakmıyoruz. Yani fikir aşamasından ziyade aslında belli satışlar gerçekleştiren, belli bir ürünü olan şirketlere yardımcı ve destek olmaya çalışıyoruz. Onların büyümelerine ve karlılığa geçmesine. Karlılık aramıyoruz o noktada. Fakat ilerideki o potansiyellerini görmemiz ve büyüme ve ürünlerinin ortada olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan da dediğim gibi seri A'lardan sonra çok büyümüş noktadaki şirketlere de yatırım yapmayı planlamıyoruz. Oradaki getirinin daha düşük olacağını da varsayıyoruz. Biraz daha erken aşama ve yüksek getirili olabileceğini düşündüğümüz alanlarda yatırım.
Evet. Bir kere daha Emre Bey, sektörleri söyleyebilir misiniz? Fintech dediniz galiba, SaaS dediniz değil mi?
Fintech, e-ticaret, deeptech, yani deeptech derken burada yapay zeka, nesnelerin interneti tarzı şirketler, biotech alanında şu an pipeline'ımızda o bahsettiği şirketlerden bir tanesi de biotech alanında aktif. Bu tarz şirketleri tabii ki B2B ağırlıklı olan SaaS yöntemiyle büyüyen, scale edebileceğiniz, yani hızlıca büyüyebileceği, yurt dışına hızlıca açılabileceğini düşündüğümüz yani piyasasını ve marketlerini genişletebileceğini düşündüğümüz şirketlere yatırım yapacağız.
Evet. Ahmet Demirçelik katıldan izleyicimiz bizim. İyi yayınlar demiş. Nitelikli yatırımcı olarak girişim sermayesi yatırım fonunuzdan pay almak şartlarınız nelerdir? Minimum tutar. Gerçi söylemiştik ama bir daha isterseniz tekrar edelim.
Evet, 250 bin TL'lik bir minimum yatırım tutarımız var. Ve bunu da dediğim gibi ilerideki yıllarda her sene bu fona katılmanızı umut ediyoruz diyeyim. Evet. Bunun böyle bir şart olmamasa beraber her sene bu miktar ve daha fazlasıyla katılmanızı umut ediyoruz.
Evet, sonrasında da tekrar üzerine ekleyerek katılabiliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Mustafa Bey de borsada işlem gören girişim sermayesi şirketleriyle girişim sermayesi fonları arasındaki farkı merak etmiş.
Burada girişim sermayesi şirketleri derken şirket olarak mı girişim sermayesi yatırım ortaklıkları
ortaklıklarını kastetti herhalde.
Ortaklıklar evet. Bazında konuşuyorlar. Aslında vergisel avantajlar açısından benzer. Fakat halka açılma zorunlulukları olmadığı için girişim sermayesi yatırım fonlarının daha esnek yapılar olduğunu söyleyebilirim. GSYO'lara baktığınızda piyasada çok fazla zaten GSYO bulunmuyor. Ve genelde de çok volatil bir işlem görüyorlar diyebiliriz. Bizim bu fonlarımız daha stabil olacaktır başlarda. Bunu net söylememin de sebebi şöyle. Biz değerlemesini senede iki kere bu fonların içerisinde değerleme yapacağız şirketlerin değerini. Fakat değerlemeleri güncellememiz için gerçekten piyasada bir işlemin olmasını bekliyor olacağız. Bunu derken şöyle, mesela yatırım yaptığımız bir şirket ikinci bir tura çıktı, daha yüksek bir değerden ve yatırım aldı. Ve biz bu yatırımın ana yatırımcısı değildik. Ana yatırımcısı olmadığımız yatırımlara göre baktığımızda. Ancak o zaman şirketin portföyümüzdeki değerini arttırmayı planlıyoruz. Yoksa günlük olarak, günlük bazda şirketin değerini arttırmayacağız. Bunlar uzun vadeli illikid yapılar. Değerlemesi zor yapılar. Biz tabii kendi içimizde bütün değerlemeleri, bütün metotları, hepimiz zaten yatırım bankacısıyız, daha evvel de bahsettiğimiz gibi düzenli olarak yapmaktayız. Fakat portföye yansıtmamız ancak gerçekten bir market değerinin oluştuğunu görmemizle olacaktır. Evet. Bu da değişen noktalarından biri. Daha stabil olarak büyüyecek bir fon yapısı.
Evet. Aslında Serra Hanım burada bu benzerlik gayrimenkul yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım ortaklığında da var. Bizim mesela gayrimenkul yatırım ortaklığımız yok. Gayrimenkul yatırım fonlarımız var. Halihazırda iki tane gayrimenkul yatırım fonumuz var. Ofis tarafında, ofis alanında yatırım yapmış. Aynı zamanda konuta yatırım yapmış. İki tane de gayrimenkul yatırım fonumuz var. Benzer bir karşılaştırma olabilir. GYF, GYO ve GSYF, GSYO.
Evet, yani aslında gayrimenkul yatırım fonları da sürekli fiyatlanmıyor. İçindeki gayrimenkullerin değerleri belirleniyor dönem dönem. Ama borsada işlem görenler tabii ki likit bir piyasada ikinci elden sürekli fiyatlanıyorlar. Girişim sermayesi fonları için aynı şeyi söyleyebiliriz galiba, değil mi?
Paylar da borsada el değiştirebiliyor. Hisseler alabiliyorsunuz. Burada paydan bahsediyoruz. Oradan hisseden bahsediyoruz. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları belli bir zaman içerisinde halka arz edilmeli, borsaya açılmalı vesaire. Yoksa vergi avantajlarını kaybediyorlar. Gayrimenkul yatırım fonları benzer bir regülasyona tabi ama borsaya açılması gerekmiyor. Burada paylardan bahsediyoruz. Değerlemeler farklı zamanlarda yapılabiliyor. Veya işlem bazında biz değerliyoruz. Emre'nin bahsettiği gibi aynı girişim sermayesi yatırım fonunda olduğu gibi.
Evet, gayrimenkul yatırım fonlarınız daha doğrusu kaç adet fon yönetiyorsunuz burada?
İki adet fon yönetiyoruz. İlk fonumuz, aslında iki fonumuz da 2017. Gayrimenkul yatırım fonları da ilk kurulduğunda çok limitli bir yatırım tanımı vardı. Ve aslında kurulduktan uzun bir süre boyunca gayrimenkul yatırım fonları canlıya geçemedi. Örnekler oluşmadı. Çünkü çok limitler, belirlenen tanım çok kısıtlıydı. Zaman içerisinde bunu ilk yatırım yapılabilir. Hali hazırda mevcut olmayan proje üzerinde olan ama yatırım aşamasındaki gayrimenkullere yatırım yapma olanağı tanındığında tabii ki alan bir anda genişledi. Bunu da özellikle emlak konut, TOKİ ve benzeri devletle ilişkisi olan veya devlet bir şekilde regülasyonu altında olan kurumların geliştirdiği projelere, proje aşamasında yatırım yapma izni verildiğinde biz ilk fonumuzu Mart 2017'de Tayıncıoğlu Nida Park projesine proje aşamasında, projenin ilk aşamalarında yatırımcı olarak girdik. İkinci fonumuz Eylül 2017. Bu arada da bitmiş bir projeye, Maslak 42 projesinde ofis yatırımı olarak yaptık. İkisinden de yani çok memnun olduğumuz projeler. O alanda çok hızlı büyüyor ve gelişiyor. Orada da ilklerden olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sektöre sadece bireysel yatırımcı olarak yani, tabii ki gidip gayrimenkul alabilirsiniz. Bu ofis olabilir, konut olabilir vesaire. Ama belli bir ölçekte yatırım yapabilecekseniz yani limitli bir bu alanda kaynağınız varsa fonlara yatırım yaparak da gayrimenkul alanında bir yatırımcı olabilirsiniz.
Evet. Yani fonların aslında en güzel yönlerinden biri de bu. Yatırım yapmamızın belki de imkansız olduğu işte gayrimenkul gibi, girişim sermayesi gibi yapılara ufak meblağlarla katılabilmemizi sağlıyorlar. Aynen. Bir de tabii burada bir çeşitlendirme avantajı da var değil mi Utku Bey? Hem girişim sermayesi fonlarının hem de gayrimenkul fonlarında siz gidip kendiniz dediğiniz gibi bir tane belki bir arsa ya da bir ofis alıyorsunuz. Ama bir gayrimenkul yatırım fonu aldığınız zaman çok sayıda belki AVM'ye, belki işte arsaya, araziye sahip olmuş oluyorsunuz, ortak olmuş oluyorsunuz. Bu çeşitlendirme ve bu fonu kuran kişinin de aslında bu piyasaları biliyor olması size profesyonel bir yönetim imkanı da sağlamış oluyor. Kesinlikle. Ben böyle düşünüyorum. Girişim sermayesi fonu için de aynı şeyi söyleyebiliriz aslında. Çünkü sizin yani ünlü portföy olarak aslında girişimcilik ekosisteminde bir tecrübeniz var. Şirketleri nasıl seçeceğinizi biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında yatırımcılara hele de şimdi başlık ben işte bugün birazcık internetteki başlıklara da baktım. Şirketlerin girişim sermayesine yatırım yapma zorunluluğu başlıyor diye de başlıklar var. Dolayısıyla bu bir yani zorunluluk gibi düşünülmemeli tabii ki. Bu bir yatırım ve riski azaltılmış bir yatırım olarak da bu anlamda düşünülebilir mi? Size bunu sormak istiyorum.
Yok, kesinlikle bence çok çok güzel özetlediniz. Çok güzel tanımladınız. Birincisi işi profesyoneller yapıyor. İkincisi hani bütün sepetler tek bütün yumurtalar tek bir sepete olmuyor. Biz bunu olabildiğince dağıtıyoruz. Böylece gayrimenkulde yatırım yapabilirsiniz. Sizin yaptığınız konuta yatırım yaparsınız. Sizin yaptığınız bölgede konut çok gelişmez. Bu bir risktir. Ama bunu farklı alan, farklı coğrafyaya yaydığınızda bu risk çok azalır. Aynı şekilde sadece konuta yapmazsınız. Konut ve AVM ve ofis gibi dağıttığınızda bu risk daha da azalır. Şimdi fonlara yatırım yaptığınız zaman zaten bu çeşitlendirilmiş portföy sizin elinize geliyor. Ve bu işin uzmanları tarafından zaman ve emek harcayarak yapılmış oluyor. Yani bir şekilde size hazır bir paket sunuluyor. Siz onu çok güzel özetlediniz. Bu aslında her alanda böyle. Yani sırf gayrimenkul veya girişim sermayesi değil. Diğer alanlarda hisse senedi portföy, orada da fonu tercih edebilirsiniz. Eğer ki çok ciddi bir hisse senedi takipçisi, yatırımcısı, zamanını, emeğini bunu ayırabilecek bir yatırımcı değilsiniz. Burada da bir fona yatırım yapmak çok daha mantıklı olabilir.
Evet, yani ben aslında hem girişim sermayesi yatırım fonlarını hem de gayrimenkul yatırım fonlarını özellikle de şimdi bugünümüz koşullarında işte borsada çok hızlı yükselişler görüyoruz ve birçok yatırımcımız o tarafa doğru geçmeye başlıyor. Orada da bir riskin biriktiğini de görüyoruz aslında. Ve ne yapıyorlar? Dediğiniz gibi işte sadece hisse senedi alıyorlar ya da sadece hisse senedi fonu alıyorlar. Bu da çok doğru bir şey değil aslında. İşte girişim sermayesi fonlarıyla, gayrimenkul yatırım fonlarıyla da portföyünüze hisse senedi dışında bir çeşitlendirme katabilirsiniz. Bu anlamda da ben hani iyi birer araç olduğunu düşünüyorum. Tabii burada nitelikli yatırımcı olma şartı var. Bunu sağlıyorsanız eğer bu tür çeşitlendirmeleri de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir izleyicimizin bir sorusu var. Onu yöneltmek istiyorum. Emre Bey, size sorabilir miyim? Demiş ki Ahmet Yılmaz izleyicimiz. Fon branşına destek olmak için danışmanlık hizmetleri dışında, yani aslında bu startupları soruyor herhalde, portföyünüze alacağınız startupları, kuluçka merkezi ve yarışma gibi popüler proje yapmayı da, proje programları da düşünüyor musunuz gibi bir şey sormuş, ama sizin böyle bir kuluçka merkeziniz, öyle bir şey olacak mı acaba?
Şu an öyle bir kuluçka merkezimiz yok ya da dediğiniz gibi yarışma programı, ama çeşitli yarışma programları, yarışma programı yapan şirketlerle işbirlikleri yapıyoruz. Bir tarafta kendi yaptığımız, Utku Bey'in önceden söylediği teknoloji alanındaki kadınlar tarafında yaptığımız bazı projeler var. Orada kendimiz hem eğitimler veriyoruz, hem onların gelişimini hem de networking süreçlerinde yardımcı oluyoruz. Bu tür şeylerimiz devam edecektir. Bu fonun bazında şu an kendi tarafımızda çalıştığımız bir, bahsettikleri gibi bir programımız yok. Ama önümüzdeki günlerde bunu değerlendiriyor olacağız. Şu an diğer programlarla beraber işbirlikleri yapıyoruz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Emre Bey, Utku Bey, verdiğiniz bilgiler için. Ben gerçekten hani belki de türünün ilk örneği diyebiliriz. Böyle bir artık kapı açıldı. Şirketlerde, özellikle Teknopark'taki şirketlerde bu ARGE girişim sermayesi fonlarına yatırım yapacaklar artık. Yapmak durumunda olacaklar ve önce bir zorunlulukla başlayacak bu, ama sonradan bunun meyvelerini yedikçe de ne kadar hani iyi bir kanun olduğunu, yönetmelik olduğunda belki göreceğiz sonrasında, umuyoruz. Hani güzel şirketlerimizle, güzel getirilerimizle beraber, sizlerin uzmanlığıyla beraber. Biz programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Serhan Hanım, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok çok güzel bir program oldu. Ben son bir şey eklemek istiyorum. Türkiye bu bölgede İsrail'le beraber bu startup ekosisteminde en önemli oyunculardan biri ve ileriye yönelik olarak da Türk gençlerinin, Türk girişimcilerinin hangi yaşta olursa olsun bu alanda başarılı olacaklarına inanıyoruz. Çünkü geçmiş 10 yıla baktığımızda kat edilen mesafe inanılmaz, inanılmaz önemli. Bugün Emre Lisbon'da bir konferansa katıldı. Orada konuşulan ülkelerden bir tanesi gerçekten Türkiye. Bu sistemi her şekilde desteklemek, maddi manevi hepimizin bence yapmamız gereken boyun borcumuz diyeyim. Bu ülkeye karşı olan bir görevimiz, yatırımcılığın ötesinde. Çünkü gençlerimiz bu alanda çok başarılı, girişimci ruhu var. Desteklendiğinde doğru regülasyon, doğru altyapıyla inanın Türkiye'nin önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde sürekli bu alanda lider ülkelerden biri olması işten bile değil ve inşallah öyle olacak. Sizlerin de yaptığınız bu program bile bence çok çok değerli. Onun için çok teşekkür ederim.
Ben de aslında gerçekten bizi de çok ilgilendiren bir şey olduğunu söylemiştim en başta da. Şu anda da ben aslında İTÜ Arı Teknokent'teyim, ofisteyim. Benim çevrem genç startuplarla dolu, genç arkadaşlarla beraberiz, bir açık ofisteyiz ve farklı farklı masalarda farklı genç arkadaşlarımız var ve inanın gerçekten çok güzel fikirler. İnanılmaz çalışkanlar, hala dolu ofis. Cumartesi pazar buradalar, öyle söyleyeyim. Gerçekten güzel fikirler çıkıyor Türkiye'den. Umarız gençlerimiz, gençliğimiz, geleceğimiz çok güzel olacak, çok başarılı olacak. Buna inanıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, aktardıklarınız için. Çok sağ olun.
İyi akşamlar, teşekkürler.
Sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.